Ayrım 29.
Gerçekten de bu hazzı duyan hiçbir insan bir daha ömrünün sonuna kadar unutamaz bunu. Ama ne yazık ki çok az, çok az evli erkek tatmıştır bu duyguyu. Mutlu bir aşkın verebileceği tüm sevinçler bu duygunun yanında hiç kalır. Bu duygu insan yüreğini hoşnutlukların en temizi, gururların en soylusuyla sonsuzcasına doldurur. Vera Pavlovna'nın hafif bir hüzünle söylediği bu sözlerde şöyle bir de sitem vardı. Sana nasıl sonsuzcasına güvendiğimi biliyor musun dostum? Bir kadın kocasından yüreğinin bir takım gizli kıpırtılarını gizlemek zorundadır. Onların birbirleriyle ilişkileri bunu gerektirir. Ama sen bir tanem bana karşı öyle davranıyorsun ki senden hiçbir şey gizlemem gerekmiyor. Yüreğim kendim için ne kadar açıksa senin için de o kadar açık. Bu bir kocanın kazanabileceği en saygın konumdur. Bu büyük ödül ancak üstün hak edilebilir ve böylesi bir ödülü kazanan insan kendini haklı olarak bütünüyle soylu bir insan sayabilir. Vicdanının temiz olduğundan ve temiz kalacağından emin olabilir. Böyle bir insan her zaman yüreklidir, her sınavdan yürekli olarak çıkar. İçi huzur doludur ve yılgınlık nedir bilmez. Yazgısı onun ruh dinginliğini hiçbir biçimde etkileyemez. Bu yüce onuru hak ettikten sonra yaşamının son anına kadar başına ne gelirse gelsin, gösterdiği bu insanca soyluluğun bilinciyle o sürekli olarak kendini mutlu duyar. Biz şu ana kadar Lopukhov'u yeterince tanımış bulunuyoruz, yani onun duygusal bir insan olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama karısının sözleri Lopukhov'a öylesine dokundu ki yüzüne ateş bastı. Veroçka güzel dostum, sözlerinde sitem vardı. Sesi hayatında ikinci kez ve son kez titriyordu. İlk kez gerçeği fark ettiğinden kuşkulandığında titremişti, şimdi ise sevinçten titriyordu. Evet, bana sitem ettin ama bu sitem bütün aşk sözlerinden daha değerli benim için. Sorduğum soruyla seni incittim ama aptalca sorumun bana böylesi bir sitemde bulunmana yol açmasından dolayı öyle mutluyum ki. Bak gözlerimde yaşlar var. Çocukluğumdan bu yana döktüğüm ilk gözyaşları bunlar. Bütün akşam gözlerini Veroçka'dan ayırmadı ve o akşam Veroçka'nın aklına kendisine karşı böylesine sevecen olabilmek için Lopukhov'un epey çaba harcaması gerektiği gibi bir düşünce hiç gelmedi. Bu yüzden de o akşam yaşamının en sevinçli akşamlarından biri oldu. Hiç değilse şu son zamanlar için böyleydi bu. Ancak size Veroçka'yı anlattığım şu günlerin üzerinden geçecek birkaç yıl sonra, o hayatında yalnız bir tek akşam değil, günlerce, aylarca, yıllarca bu mutluluğu tadacaktır. Çocuklarının büyüdüğünü, onları mutluluğu hak etmiş, mutlu olmuş insanlar olarak gördüğü zaman olacaktır bu. Bu bütün başka kişisel sevinçlerle karşılaştırılmayacak kadar yüce bir sevinçtir. Bütün başka kişisel sevinçlerde çok kısa bir an süren yükseliş söz konusudur. Bu sevinçte ise her günkü hayatın olağan günlerinin olağan düzeyi söz konusudur. Ama bunlar henüz Vera Pavlovna'nın gelecekte yaşayacağı sevinçler. 21. Karısı kucağında uyuyakalmıştı. Lopukhov onu usulca kaldırıp küçük divanına yatırdı ve Veroçka'nın düşünü daha bir derinlemesine düşünmeye başladı. Lopukhov için sorun karısının kendini sevip sevmemesi değildi. Çünkü bu karısının sorunuydu. Öyle bir sorun ki Veroçka herhangi bir şekilde bu konuda bir değişiklik yapabilecek güce sahip değildi. Görebildiği kadarıyla bu konuda kendisinin de herhangi bir değişiklik yapabilmesi söz konusu olamazdı. Bu kendiliğinden açıklığa kavuşabilecek bir konuydu. Bu nedenle de ancak yapacak başka bir şeyi olmayan bir insan kafa yorabilirdi bu konuda. Kendisinin ise böyle bir durumu yoktu. Onun işi şunu anlamaktı. Neler olmuştu da Veroçka artık onu sevmediğini düşünmeye başlamıştı. Lopukhov'un bu konuya kafa yorması ilk değildi. Bir süredir Veroçka'nın kendisine olan sevgisini yitirmekte olduğunu seziyordu. Bu çok önemli bir yitikti ama elinden ne gelirdi, ne yapabilirdi? Kişiliğini değiştirebilse, karısının doğasına, yapısına uygun, sessiz, sakin bir sevecenlikle doldurabilse yüreğini, o zaman iş değişirdi tabii. Ama o öyle bir değişimin olanaksız olduğunu görüyordu. Eğer bir tutku, gönül akışı insanda doğa vergisi olarak yoksa ya da insanın niyet etmesinin ötesinde yaşamın kendisi tarafından geliştirilmemişse, insan salt irade gücüyle tutku denilen şeyi yaratamaz. Öte yandan eğer tutku, gönül akışı, heves yoksa hiçbir şey olması gerektiği gibi olmaz. Böylece sorunun kendisiyle ilgili yanı çözümlenmiş oluyordu. Bu konuya daha önce de kafa yormuş ve bu sonuca ulaşmıştı. Sorunun kendisiyle ilgili yönünü bitirdiğine göre, öyle ya bencillik bunu gerektirir ve bütün benciller böyledir, ancak kendileriyle ilgili düşünecek bir şey kalmadığı zaman başkalarını düşünmeye başlarlar. Artık başkasıyla ilgili sorunlara, yani karısının kafasını dolduran düşüncelere geçebilirdi. Evet, ne yapabilirdi karısı için? Kafasını dolduran düşünceleri daha karısının da doğru dürüst anlayabildiği yoktu. Hem Veroçka daha onun gördüklerini görmemiş, onun yaşadıklarını yaşamamıştı. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Karısı 4 yaş küçüktü kendisinden, gençliğin başında ise 4 yıl epey önemli bir zamandır. Acaba ondan daha deneyimli bir insan olarak karısının içinden çıkamadığı sorunları kendisi çözümleyemez miydi? Ve acaba şu düşü nasıl yorumlamak gerek? Lopuhov kısa bir süre düşündükten sonra şu sonuca ulaştı. Veroçka'nın düşünceleri de düşünü doğuran nedenlerden kaynaklanıyor. Düşünü yaratan şey ise doğrudan doğruya içinde bulunduğu durum. Kendisi operaya gidemediği için canının sıkıldığını söylüyor. Oysa Lopuhov kendi yaşam biçimiyle karısının yaşam biçimini ayrıntılı bir biçimde gözden geçirince durumun yavaş yavaş aydınlanmaya başladığını gördü. Önceleri serbest zamanlarının çoğunu da Lopuhov gibi tek başına geçiriyordu. Sonra yaşamlarında bir değişiklik oldu. Veroçka artık hareketli bir yaşam sürüyordu. Şimdi ise yeniden eskiye dönüş olmuştu. İşte bu dönüşü Veroçka kayıtsızlıkla karşılayamıyordu. Bu onun doğasına aykırıydı ama yalnızca onun mu? Böylesi bir değişiklik çok büyük bir çoğunluğun doğasına aykırı olurdu. Bunda anlaşılamayacak bir yan yok. Bu noktayı kabul ettikten sonra bütün sorunun Veroçka'nın Kirsanov'la bu kadar yakınlaştıktan sonra Kirsanov'un onları bırakıp uzaklaşmasında olduğunu düşünmek hiç zor olmayacaktı. Peki Kirsanov neden uzaklaşmıştı? Neden açıktı? İşlerinin çok, zamanının az olması. Ama yaşam deneyimi olan, özellikle de Lopuhov'un teorisini benimseyen, dürüst, aklı başında bir insanı herhangi bir kurnazlıkla aldatabilmek olacak şey değildir. Böyle bir insan kendiliğinden, dikkatsizlikten ya da gerçeklere fazla aldırış etmemekten aldanabilir. Nitekim Lopuhov da Kirsanov'un ilk uzaklaşmasında aldanmıştı. Eğri oturup doğru konuşalım. O sıralar Kirsanov'un neden uzaklaştığını öğrenmekte Lopuhov'un bir çıkarı yoktu. Dolayısıyla da arkadaşının uzaklaşma nedenini öğrenmeye hiç heves etmemişti. Onun için önemli olan bu kopmada suçun kimde olduğunu öğrenmekti. Baktı ki kendisinin suçu yok, tamam öyleyse düşünecek. Üzerine düşecek bir şey de yoktu. Öyle ya kendisi ne Kirsanov'un dadısıydı ne de ona doğru yolu gösterecek bir eğitim bilimci. Kaldı ki Kirsanov çocuk değildi, her şeye en az onun kadar aklı ererdi. Öyleyse ne diye düşecekti üzerine yani? Kirsanov'la aralarındaki ilişkinin kendisi için çok önemli olan özel bir yanı mı vardı? Gel bana bir adım, varayım sana iki adım demişler. İyi bir insansan ve beni sevmek istiyorsan sevgin baş üstüne. Sevmek istemiyorsan uğurlar olsun, işte kapı, işte yol, canın nereyi çekiyorsa oraya git. Dünyada ahmaklar bir artmış ya da bir eksilmiş. Çok mu önemli yani? Ahman birini iyi bir insan sanmışım der, geçerim. Bütün üzüntüm de bununla kalır. Biz ciddi insanlarız. Eğer bir çıkarımız yoksa kimsenin davranışları bizi ilgilendirmez. Yalnız burada kural dışı olan iki durum vardır. Bunlar da çıkar sözcüğünü ancak gündelik anlamda, dar anlamda anlayan insanlar için söz konusudur. İlk durum karşımızdaki insanın davranışlarının bizi teorik yönden ilgilendirmesi durumudur. Yani insan doğasını açıklayan, bizim için ilginç bir zihni faaliyeti oluşturan psikolojik durumlar. İkincisi ise bir insanın yazgısının bize bağlı olduğu durumlardır. Eğer burada söz konusu insanın davranışları konusunda dikkatli olmazsak, sonuçta vicdan azabı duyabiliriz. Aslında burada da vicdani çıkarımız söz konusudur. Ama Kirsanov'un o günlerdeki aptalca davranışlarında Lopuhov için bugünkü ahlak yapısının sınırları dışına çıkan bilinmedik bir yan yoktu. elden ne gelir, yüce inançları olan aklı başında insanların da bugünkü ahlak düzeninden kaynaklanan bir takım bayağılıkların etkisi altında kalmalarına sıkça rastlanıyor günümüzde. Kirsanov'un yazgısında önemli bir rol oynamak gibi bir şey ise Lopukhov'un aklının ucundan bile geçmezdi. Kirsanov onun özenli ilgisine ne diye muhtaç olsundu ki? Madem bütün bunlar böyle, uğurlar olsun dostum. Nerede daha iyi olacağını düşünüyorsan oraya gidebilirsin. İşim yok da bir de seni mi düşüneceğim? Ama şimdi durum farklıydı. Kirsanov'un davranışları Lopukhov'un sevdiği kadın yönünden önemliydi ve Lopukhov artık bu davranışlara kayıtsız kalamazdı. Lopukhov yapısında bir insan için bir olayı enine boyuna düşünmekle o olayın nedenlerini kavramak farklı şeyler değildi. Lopukhov'a göre teorisi, insan yüreğinde geçen her şeyi yanılmaz bir biçimde çözümleyecek ve tanımlayacak olanaklar sunmaktaydı kendisine. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de onun gibi düşünüyorum bu konuda. Bu teorinin gerçekliğini kabul ettiğimden bu yana geçen uzun yıllar içinde bir kez olsun yanıltmadı beni bu teori. Herhangi bir insan davranışına ilişkin bir gerçek ne denli derinlere gizlenmiş olursa olsun, bu gerçeği kolayca ortaya çıkarmayı benden bir kez olsun esirgemedi. Yalnız şu var, bu teoriyi sindirebilmek pek kolay değildir. Hem bu dünyanın kahrını epey çekmiş olmak, hem de bu teoriyi iyice sindirebilmek için üzerinde epeyce düşünmüş olmak gerekir. Lopukhov yarım saat kadar düşündükten sonra Kirsanov'un Vera Pavlovna'ya karşı davranışlarının gerçek nedenlerini tümüyle anlamıştı. Ama yine de daha uzun süre oturup aynı konuyu düşünmeyi sürdürdü. Bilinmedik, açıklanmadık bir şey kaldığından değildi düşünmesi. Hayır, her şey en küçük ayrıntısına kadar açığa çıkarılmıştı. Ama yine de durum öylesine ilginçti ki Lopukhov'u bir türlü uyku tutmuyordu. Ama şimdi uykusuz kalarak sinirlerimizi yıpratmanın alemi var mı? Saat neredeyse 3. Madem uyku tutmuyor, al 2 uyuşturucu olsun bitsin. 2 hap aldı. Yalnız yatmadan önce Veroçka'ya bir bakayım. Ama Veroçka'nın yanına gidip ona bakmak yerine koltuğunu onun divanının yanına çekip oturdu. Sonra karısının elini aldı, öptü. Veroçka uykusu arasında, "Bir tanem, ne kadar çok çalışıyorsun. Hep benim için, ne kadar iyisin, seni ne kadar seviyorum," diye mırıldandı. Hiçbir ruhsal çatışma yeterli miktarda alınan uyuşturucuya karşı koyamaz. Lopukhov'a da 2 tablet yetmişti. Ağır bir uykunun üzerine çöktüğünü duydu. Demek ki Lopukhov'un materyalist düşüncesine göre bu ruhsal çatışma yaklaşık olarak 4 fincan koyu kahvenin gücüne eşitti. Çünkü 4 fincan koyu kahveye karşı bir hap az, 3 hap ise fazla geliyordu. Yaptığı bu karşılaştırmaya gülümseyerek uykuya daldı. 22. Teorik bir konuşma. Ertesi gün Lopukhov kapısına dayandığında Kirsanov hastane dönüşü geç bir saatte yediği yemekten sonra tam bir sibarit gibi yatağına uzanıp bir puro tüttürerek hafif dinlendirici bir şeyler okumaya hazırlanıyordu. Lopukhov şakacı olmasına çalıştığı ama pek de başaramadığı bir ses tonuyla "Sakın şimdi bana vakitsiz misafir Tatar'dan beterdir gibi laflar etme," dedi. "Biliyorum vakit geç ve seni rahatsız ediyorum ama ne yapalım, azıcık rahatsız oluver. Seninle oturup ciddi konuşmamız gerekiyor. Daha vakitlice gelmek istiyordum ama sabah uyuyup kalmışım, gelsem seni bulamayacağımı düşündüm." Lopukhov'un sesinde artık şaka tonu yoktu. Kirsanov'un ise aklına ilk gelen şu oldu. "Ne oluyor, yoksa fark etti mi?" Lopukhov altına çektiği koltuğa rahatça kurulurken "Konuşacağız seninle," dedi. "Gözlerimin içine bir bak bakayım." Evet, hiç kuşku yok, anlamış. Gelmesinin nedeni de o işi konuşmak. "Bak Dimitri, biz seninle dostuz." Kirsanov'un sesi Lopukhov'unkinden de ciddiydi. "Ama dostların bile aralarında konuşamayacakları şeyler vardır. Senden bu konuşmayı hemen burada kesmeni rica ediyorum. Şu anda ciddi şeyler konuşacak durumda değilim, hiçbir zamanda olmayacağım." Kirsanov karşısında cinayete niyetlendiğinden kuşkulandığı bir insan varmış gibi dik dik ve düşmanca bakıyordu arkadaşına. Lopukhov boğuk bir sesle ama sakin, "Hayır, kesinlikle konuşmamız gerek Alexander," dedi. "Bizden uzaklaşmak için yaptığın manevraların nedenini biliyorum. Sus. Eğer beni ömrünün sonuna dek düşmanın bilmek istemiyorsan, eğer sana duyduğum saygıyı kaybetmek istemiyorsan sus. Ama sen bir zamanlar benim sana duyduğum saygıyı kaybetmekten korkmamıştın, hatırlıyorsun değil mi? Artık her şey apaçık ortada. Demek ben o sıralar dikkat etmemişim. Dimitri, senden gitmeni rica ediyorum. Ya da ben gideyim. Hayır, bir yere gidemezsin. Baksana, sen yoksa benim seni düşündüğümü mü sanıyorsun? Kirsanov susuyordu. Aramızda geçecek konuşmada benim durumum elverişli, seninse değil. Soyluluk konusunda sonuncu ve tamamlayıcı bir kahramanlık yapmak peşinde değilim. Saçma şeyler bunlar. Ben sağduyuyla düşündüğümde başka türlü davranamayacağımı anladığım için geldim. Senden rica ediyorum, şu manevralarına artık bir son ver Alexander. Çünkü bu manevraların boşa çıkacak. Nasıl? Yani artık çok geç mi demek istiyorsun? Bağışla beni Dimitri. Kirsanov çabuk çabuk söylemişti bunları. Lopuhov'un çünkü manevraların boşa çıkacak sözüne sevinmiş miydi, üzülmüş müydü kendisi de farkında değildi. Sanırım beni yanlış anladın. Ortada geç kalmışlık falan yok. Hatta şu ana kadar olmuş bir şey de yok. İleride neler olacak birlikte göreceğiz. Ama şimdiden bunların neler olacağını söylemek mümkün değil. Daha doğrusu Alexander, ben senin neden söz ettiğini anlamıyorum. Tıpkı senin benim neden söz ettiğimi anlamamış olman gibi. Birbirimizi anlamıyoruz yani, öyle değil mi? Ve birbirimizi anlamamızın anlamı da yok galiba ha? Senin için anlamadığın bu bilmeceler tatsız şeyler. Pekala, ben sana hiçbir şey söylemedim. Buraya geldim ve ağzımı açmadım. Sana söyleyecek hiçbir şeyim de yok. Bir pro versene bana, şu sıralar dalgınım, kendiminkini evde unutmuşum. Pro içelim ve bilimsel konularda konuşalım. Buraya da bunun için gelmiştim zaten. Yapacak bir şeyim yoktu, yapay albümün üretimi konusunda ne düşünüyorsun? Sonuç verecek mi bu konuda yapılmakta olan deneyler? Lopov koltuğunun karşısına bir başka koltuk çekip bacaklarını uzattı. Koltuğuna iyice gömüldü ve prosunu keyifle tüttürerek konuşmasını sürdürdü. Bence bu çok büyük bir buluş. Yeter ki deneyler olumlu sonuç versin. Aynı deneyleri sen de yapıyor musun? Hayır, ama benim de yapmam gerekiyor. Emrinde mükemmel bir laboratuvar olduğu için ne kadar mutlusun. Lütfen sen de bir kez tekrarla deneyleri, ama çok dikkatli olmalısın. Düşünsene bir, beslenme konusunda, dolayısıyla da tüm insanlığın yaşamında ne büyük bir devrim bu. İnsan beslenmesindeki en önemli maddenin inorganik maddelerden fabrikalarda seri üretimi. Müthiş bir buluş bu. Newton'un buluşuyla eşdeğer neredeyse. Sence de öyle değil mi? Hiç kuşkusuz öyle. Yalnız ben deneylerin doğru yapıldıklarından hiç emin değilim. Ama er ya da geç bu gerçekleştirilecek. Bilimin gelişmesi bu yönde çünkü. Ama şimdilik sonuçtan daha epey uzağız. Böyle mi düşünüyorsun? Ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Demek oluyor ki konuşacağımız bir şey kalmıyor. Hoşça kal Alexander. Yalnız gitmeden önce senden bir ricam olacak. Lütfen bize eskiden olduğu gibi sık sık uğra. Hoşça kal. Lopuhov'a daha önce de dik dik ve düşmanca bakmakta olan Kirsanov'un gözlerinde birden öfke kıvılcımları tutuştu. Ne yapmak istiyorsun Dimitri? Buradan çekip giderek beni hakkımda ne denli bayağı düşüncelerin olduğu düşüncesiyle yalnız bırakmak mı? Böyle bir şey istediğim yok. İstediğim tek şey bize daha sık uğraman. Bunda olağanüstü ne var? Biz seninle dostuz, dolayısıyla da bu isteğimde anormal hiçbir şey yok. Bunu yapamam. Çılgınca bir iş tasarlıyorsun, çılgınca ve iğrenç. Ne işinden söz ettiğini anlamıyorum. Ve itiraf edeyim ki bu konuşma artık hiç hoşuma gitmemeye başladı, tıpkı iki dakika önce senin hoşuna gitmediği gibi. Senden açıklama istiyorum Dimitri. Ne açıklaması? Ortada bir şey yok ki açıklanacak bir şey olsun. Kendi kendine saçma bir şeyler tutturmuşsun, kızıyorsun. Hayır, seni bırakmam. Kirsanov gitmeye yeltenen Lopuhov'u kolundan yakaladı. Otur şuraya. Ortada fol yok, yumurta yokken konuşmaya başladın. Benden saçma sapan bir şeyler istedin. Şimdi oturup beni dinlemelisin. Lopuhov oturdu. Kirsanov ilkinden de öfkeli bir sesle, "Baksana bana," dedi. Benden böylesine ağır bir şeyi yapmamı istemeye ne hakkın var senin ha, ne hakkın var? Sana karşı herhangi bir borcum mu var? Ve bununla nereye varmak, ne elde etmek istiyorsun? Saçmalık bu. Kafanı dolduran saçma kuruntulardan kurtul. Bizim seninle normal hayat dediğimiz şey ancak toplumda gelenekler, alışkanlıklar değiştiği zaman mümkün olabilir. Toplum tümüyle değişik bir biçimde eğitilmeli, burası böyle. Ama bu değişiklik hayatın değişmesiyle gerçekleşecektir. Kim ki kendinde bu değişikliği gerçekleştirmiştir, başkalarına yardım edecektir. Bu da böyle. Ama toplum henüz bu değişikliği gerçekleştirmiş değil ve madem ki toplumda henüz böylesi bir değişiklik yok, öyleyse senin de başkalarının yazgısıyla oynamaya, başkalarını tehlikeye atmaya hakkın yok. Bu tasarladığın şey korkunç bir şey, anlıyor musun? Yoksa tümden mi çıldırdın? Hayır, hiçbir şey anlamıyorum Alexander. Neyi kastettiğini de bilmiyorum. Arkadaşının basit bir ricasında ille de olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsun. Arkadaşının senden bütün istediği kendisini unutmaman, çünkü o seni evinde görmekten büyük zevk duyuyor. Bunda böylesine kuduracak ne var anlamıyorum. Hayır Dimitri, böyle bir konuşmada bu tür şakalarla elimden kurtulabileceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Sana iğrenç şeyler düşünen bir çılgın olduğunu kanıtlamam gerek. Bizim seninle kabul etmediğimiz, gülünç bulduğumuz ne çok şey var bir düşünsene. Örneğin tokat yiyen bir insan için yediği bu tokatın onursuzluk olduğunu kabul etmiyoruz. Bu aptalca bir kör inançtan başka bir şey değil, hatta zararlı bir kör inanç. Ama bu böyle diye senin bir erkeği yüzüne tokat yeme durumunda bırakmaya hakkın var mı? Bayağının bayağısı bir şey değil midir bir insanı bu durumda bırakmak, onun rahatını, huzurunu kaçırmak? Aptal herif, anlıyor musun ne demek istediğimi? Hele ben o adamı seviyorsam ve eğer sen benim bu adama her ikimizin de saçma olduğuna inandığımız bu tokadı atmamda ısrar edersen aşağılık bir aptalsın demektir. Beni buna zorlarsan ya seni ya da kendimi öldürürüm. Kimin hayatı topluma daha az gerekliyse onu tabii. Ve yine de senin bu isteğini yerine getirmem, anlıyor musun beni aptal? Daha yalnızca erkekten ve saçma olmakla birlikte ömrü boyunca onun huzurunu kaçıracak olan tokattan söz ettik. Erkeklerden başka dünyada bir de kadınlar var, onlar da insan. Ve tokatın dışında dünyada bir yığın başka saçmalıklar var. Seninle bana göre saçmalık ama insanlarda huzur diye bir şey bırakmıyor bu saçmalıklar.